Ayrım 11, Samizdat Soner Yalçın, sayfa 117. Savcı Zekeriya Öz'ün makamında sorgu başladı. Bir ekleme yapmalıyım. Savcılık ifadeleri dahil olmak üzere soruşturmanın gizliliği esastır. Fakat nereden sızdıysa sorgun basında çarşaf çarşaf yer aldı. Ergenekon soruşturmaları bugüne kadar neden basına hep sızdırıldı? Dipnot, bu konuda sadece bir tek örnek vermek istiyorum. Akşam gazetesinin polis muhabiri Ufuk Türk Yılmaz, Ergenekon davası üzerine yaptığı haber nedeniyle gizliliği ihlal suçlamasıyla jet hızıyla yargılandı. Gazeteci Türk Yılmaz'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Aynı gün cemaatin yayın organı Zaman'ın manşetinde Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hakkı Yalçınkaya'nın Kemal Kerinçsiz ile yaptığı telefon konuşması tapesi vardı. Yalçınkaya daha önce de tarafın hedefi olmuştu. Kısacası gizliliği ihlal yalnızca cemaat gazetelerinin hakkıydı. Şimdi ben de sorgudayım ve savcı Zekeriya Öz'ün karşısındayım. Ne yazık ki gizlilik kararına rağmen savcılık ifadem basına sızdırılıp çarşaf çarşaf yayınlanacaktı. Her gazete bir yanını parçalayıp yayın politikasına uygun olan ifademi kamuoyuna sunacaktı. Soruldu. Daha önce herhangi bir suçtan cezaevine girdiniz mi? Herhangi bir suç kaydınız var mı? Cevap, cezaevine girmedim. Yaptığım haberlerden dolayı hakim karşısına çıktım. Soruldu. Herhangi bir sendika, dernek, siyasi parti ve benzeri bir kuruluşa üyeliğiniz var mı? Cevap, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesiyim. Basın Konseyi'ne üyeyim. Çağdaş Gazeteciler Derneği'ne üyeyim. Bunun dışında hiçbir siyasi partiye ve sivil toplum kuruluşuna üye değilim. Soruldu. Ergenekon örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda yayın yapılması kapsamında sizin herhangi bir çalışmanız ya da faaliyetiniz oldu mu? Cevap, yok. Soruldu. Oda TV isimli internet sitesini ne zaman, kimlerle birlikte ve ne amaçla kurdunuz? Cevap, Oda TV'yi 2007 yılının son aylarında Cüneyt Özdemir ile birlikte kurduk. Soruldu. Yalçın Küçük ile irtibatınız hakkında ayrıntılı bilgi veriniz. Cevap, Yalçın Küçük'ü entelektüel bir aydın olarak tanırım. Sık görüşmeyiz, çok sık telefonda da görüşmeyiz. Yazılarını ve televizyonda yaptığı programları elimden geldiği kadar takip etmeye çalışırım. Kitaplarını okurum. Aramızda ast ve üst ilişkisi yoktur. Soruldu. 19 Eylül 2010 tarihinde Ulusal Kanal'da yayınlanan Kalemler ve Kılıçlar isimli programda Yalçın Küçük sizinle ilgili olarak "Şimdi biz Soner'le çok iyi arkadaşız. Arkadaş olduğumuz gibi işbirliği yaptık. Yalçın Küçük'ün bahsettiği sizinle ilgili işbirliği konusu nedir? Yalçın Küçük ile ne tür bir ortaklığınız vardır?" Cevap, Yalçın Küçük'le işbirliği yapmadım. Bu açıklamayı niçin yaptı anlamadım. Yazdığım Sabetayizm ile ilgili kitapları kastediyorsa da tezlerimiz farklıdır. Herhangi bir ortaklıkla yapmadım. Soruldu, Yalçın Küçük'ün yazmayıp size verdiği bulgular nelerdir? Cevap, Yalçın Küçük kendi bulsa kendi yazar bunları. Son 4 yılda kendisiyle sadece 2 cenaze töreninde yan yana geldik. Soruldu, 21 Temmuz 2009 günü saat 22.43'te Hüseyin Soner Yalçın ile Ünal İnanç, Ceyhan Mumcu'nun yaptığı telefon görüşmesinde, özetle görüşmenin başında Ünal İnanç ile bir süre konuştuktan sonra Ünal İnanç'ın telefonu yanında bulunan Ceyhan Mumcu'ya verdiği, Ceyhan Mumcu'nun "Ya Soner'ciğim teşekkür ediyorum, şimdi her gün bizim partiden şey geliyor, mesaj, Soner oku, şimdi nasıl bayılıyorlar bizim partililer sana. Senin yazdığın o yazılara şimdi bir dönem nasıl saldırılar vardı sana. Şimdi acele Hürriyet'te oku abi. Soner bizim için çok güzel yazmış diyorlar. Çok güzel yazdığını anlıyorum da Hikmet'in yazısı kıçımdan bir türlü benim gitmiyor" dediği, bir süre daha konuştukları konuşmanın devamında Ceyhan Mumcu'nun "Fakat abi bu unutulmayacak bir jest. Adamları düştüğü gün adamların lehine kaç tane yazı yazdın" dediği anlaşılmıştır. Görüşmenin içeriğinden Ergenekon sanığı Hikmet Çiçek'in bir dönem sizin aleyhinize yazılar yazdığı halde sizin Ergenekon davası sürecinde İşçi Partili sanıklar lehlerine yazı yazdığınızı konuştuğunuz anlaşılmaktadır. Geçmişte problem yaşadığınız Hikmet Çiçek'in aralarında bulunduğu Ergenekon sanıkları lehine haber yapmanızın sebebi nedir? Bu durumun aranızdaki örgütsel bağla bir ilgisi var mıdır? Cevap, ben birkaç sefer Hikmet Çiçek'le yine yazılar yazmıştım. Aydınlıkçılar da benim aleyhime yazdıkları yazılara rağmen benden böyle bir tavır görünce bunu takdir etmiş olabilirler. Ben gazeteciyim, doğru bildiğimi yazarım, İşçi Partili değilim. Soruldu. Tuncay Güney ile 2001 yılında yapılan mülakatta Tuncay Güney sizinle ilgili olarak Veli Küçük'ün talimatıyla hareket ederek Aydınlık Dergisi'ne girdiğinizi ve bir takım bilgilerin Veli Küçük tarafından size iletilmekte olduğunu tahmin ettiğini beyan etmiştir. Veli Küçük'ü tanıyor musunuz? Tanıyor iseniz ne zaman ve nerede tanıştınız? Aranızdaki ilişkiyi açıklayınız. Cevap: Veli Küçük'ü, Tuncay Güney'i hiç tanımam. Söyledikleri doğru değil. Soruldu. O da TV'de yapılan aramada bulunarak el konulan dijital veriler içerisindeki Projeler isimli Word belgesinin başlangıcında tarafınızdan Didem isimli bayana yazıldığı anlaşılan bir notun olduğu, söz konusu notta sizin CNN Türk'te yayınlanması için bazı program önerileri sunacağınızdan bahsettiğiniz, belgenin devamında bu programlarla ilgili genel bilgiler verildiği, söz konusu programlar arasında Harika Çocuklar isimli programın amacının ise Türkiye'nin dört köşesindeki harika çocukları bulup onlara burs, eğitim olanağı vermek olduğu belirtilerek bu programla ilgili ÇYD'de ve benzeri kuruluşlar ile işbirliği yapılabileceği yazılmaktadır. Buna göre söz konusu programla ilgili olarak özellikle ÇYD'de ile işbirliği yapılabileceğini belirtmenizin nedenindedir. Bu proje ile ilgili olarak daha öncesinde ÇYD'de ile görüştünüz mü? Cevap: 6-7 yıl önce CNN Türkiye bir çocuk programı yapmak için çalışma hazırladık. 1940'lı yıllarda dahi çocuk projeleri vardı. Ressamları, müzisyenleri devlet yetiştirmiştir. Biz de yapacağımız programı Anadolu'daki dahi çocukların ortaya çıkmasını düşündük. ÇYDD'nin de çocuklar projesi olduğu için birlikte yapabiliriz diye düşündük. Sadece proje aşamasında kaldı. Bizim gibi program yapanların sürekli projeleri olur. Bunların bazıları sunulur, bazıları sunulmaz. Bu proje sunulmadı. Soruldu. Oda TV isimli internet sitesinin yayınlarına bakıldığında, Öcalan Diyarbakır'daki Kürtlere Mısır'daki gibi sokağa çıkın dedi. Herkes Mısır'ı konuşuyor. Ya Türkiye'de devrim olursa? Mısır'daki olaylar Türkiye'yi etkiler mi? Başlıklı haberlerle son günlerde Mısır'da yaşanan olaylar örnek gösterilerek ülkemizde de halkın sokağa dökülmesini teşvik eden haberler yapıldığı görülmüştür. Bu şekilde halkı sokağa dökmeye teşvik eden haberler yapmanızın sebebi nedir? Halkın sokağa dökülmesi ile ne amaçlanmaktadır? Bu kapsamda özellikle PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın açıklamalarının kullanılmasının sebebi nedir? Cevap: Birlik ve beraberlikten yanayız biz. Tarafsız yayın organı iseniz her görüşten kişinin düşüncelerini vermek zorundasınız. Keza sadece Oda TV'de değil, bu tür haberlerin yer almasının sebebi devletin Abdullah Öcalan'la görüştüğünün açıklamasıdır. Bunlar haberdir, herkes yazdı. Soruldu. Birlikte hareket ettiğiniz Yalçın Küçük'ün PKK terör örgütü bağlantıları ve size ait internet sitesinde yapılan haberlerdeki etkinliği göz önünde bulundurulduğunda terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, ülkede ayrımcılığı amaçlayan açıklamalarını yayınlamanızda Yalçın Küçük'ün nasıl bir rolü vardır? Diğer haberlerde olduğu gibi PKK terör örgütü ve Abdullah Öcalan'la ilgili haberlerde herhangi bir yönlendirmesi var mıdır? Bu şekilde halkın sokağa dökülmesini teşvik eden haberlerle neyi amaçlamaktasınız? Cevap: Yalçın Küçük'ün böyle bir etkisi olduğunu kabul etmiyorum. Yalçın Küçük'le PKK'nın arasının iyi olduğunu sanmıyorum. Ne halkı isyana teşebbüs ettiririz, ne askeri darbeyle yönetim değiştirme taraftarıyız. Soruldu. Yapılan çalışmalar sırasında sizin Akşam Gazetesi'nde köşe yazarı olan Oray Eğin'e kendi yayın politikanız doğrultusunda yazılar yazdırmaya çalıştığınız ve bu konuda yönlendirici olduğunuz tespit edilmiştir. 1 Temmuz 2009 günü saat 14.58'de Hüseyin Soner Yalçın ile Oray Eğin'in yaptığı telefon görüşmesinde özetle, H.S. Yalçın'ın, abi yani bu Türkiye iç savaş yaşıyor. İç savaş işte, bombalar atıldığı zaman iç savaş yaşanmaz yani. Bir genelkurmay başkanı çıkıp da kağıt parçası diyor. Sen onunla ilgili kağıt parçasıyla ilgili hiçbir şey yapmıyorsun. Bir örgüt üyeliği yapıyorsun. Örgüt üyeliğinden neye o örgüt üyeliği içeriye atıyorsun? Burada düşünmemiz gereken ne oluyor? Hepimiz hukuka takılmışız, peşine takılmışız. Ben orada değilim diyeceksin. Ne oluyor? Kim ne yapmak istiyor? Bu kadar saf mısınız abi? Yani bir şeyler oluyor. Büyük bir şey dönüyor burada. İç savaş var bu ülkede de ya. Darbe mi yapılsın isteniyor? Ben onu anlamıyorum. Darbe mi yapılsın isteniyor? Ondan sonra toptan bir temizleme mi yapmak istiyorlar askeriyede de dediği. Oray Eğin'in, okey tamam darbe mi istiyoruz? Darbe mi olsun istiyoruz gibi başlık dediği. H.S. Yalçın'ın, evet ya da darbe olacak korkusuyla büyük bir operasyon yapıp TSK'yı, yani işte Orta Doğu'ya sürmek istiyorlar. Bütün hedefleri bu yani dediği tespit edilmiştir. Bu telefon görüşmesi ile ilgili yapılan araştırmada Oray Eğin'in bu görüşmeden hemen bir gün sonra, yani 2 Temmuz 2009 tarihli akşam gazetesinde "Birileri gerçekten darbe istiyor" başlıklı yazı yazdığı ve yazının içeriğinde sizin telefonda yazmasını söylediğiniz cümleleri birebir kullandığı tespit edilmiştir. Oray Eğin'e yazdığı yazılara yönlendirici olmanız, örgütün diğer medya kuruluşlarını kontrol altına alması kapsamında yürütülen faaliyetlerden midir? Değilse bu şahsa özellikle ülkede iç savaş olduğu yönünde yazılar yazdırmanızın sebebi nedir? Cevap: bu yazı tamamen darbe karşıtı makaledir. Birileri Türkiye'de darbe yapılmasını zorluyor diye kamuoyunun uyanık olmasını söylüyorum. Darbe karşıtı yazılar yazılmasını istiyorum. Oray Eğin meslektaşımızdır. Biz kendisiyle siyaseti de, hayatı da, nasıl yemek yapılması gerektiğini ve hangi sinemaya gidileceğini de konuşuruz. Soruldu. Yine Oda TV isimli internet sitesine yapılan diğer haberlere bakıldığında, hükümet TSK içinde darbeye mi hazırlanıyor? Genelkurmay başkanı sanık olur mu? İktidar emrindeki askerle kavga ediyor. İşte aşama aşama TSK'nın tasfiye projesi. İşte orduya yapılan komplonun belgesi. TSK Ergenekon'a suskun mu? TSK'ya saldırılar bitti mi? Yeni gündem, yeniden türban, hedefte ise asker var şeklinde haberlerle hükümetle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni karşıt iki grup olarak göstermeye çalışan yayınlar yaptığınız görülmüştür. Yayınlarınızda hükümetle TSK'yı iki karşıt grupmuş gibi göstermeye çalışmanızın amacı nedir? Bu yayınları yapmanızın amacı nedir? Cevap: son 4 yılın medyasına baktığınız zaman sadece Oda TV'nin değil, bütün medyanın konusudur bunlar. Bunların hepsi haberdir. Hepsi gerçeği bulmaya çalışan yorumlardır. Bunların hepsi televizyonda ve medyada konuşulup yazılan konulardır. Bize özgü değildir, analizdir. Soruldu. 25 Şubat 2010 günü saat 12.07'de Doğan Yurdakulu ile yaptığınız görüşmede bir soruşturma kapsamında tutuklanan askerlerle ilgili konuştuğunuz, görüşmenin ilerleyen bölümünde tek çıkış yolu vardır, sorunun başka türlü çözümü yok, bu iş böyle giderse gerçekten Türkiye'de çok kötü şeyler olacak. Bu adamlar gerçekten tanklar ile çıktığı zaman nasıl bir daha tanklar içeri sokulacak, hakikaten sokulamaz ya dediği anlaşılmıştır. Bu görüşmeyi açıklayınız. Cevap: bu da darbe karşıtı bir görüştür. Tankları çıkartmamak lazım. Birileri tankların çıkmasını istiyor, birileri askeri tahrik ediyor. Bunun olmamasını istiyoruz. Soruldu. Yine 1 Temmuz 2009 tarihinde Oda TV'de yayınlanan ve sizin tarafınızdan kaleme alındığı anlaşılan "Süreci analiz edemediniz" başlıklı dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hitaben yazılmış mektup şeklindeki yazınızda "Ya konsepte uygun karşı adımlar atacaksınız ya da bu savaşta yenileceksiniz" diyerek neyi kastetmektesiniz? Özellikle burada savaş olarak vurguladığınız şey nedir? Cevap: bu yazıyı ben yazdım ancak sonunda da İlker Başbuğ'a darbe yapmayın çağrısında bulundum. Makalede o cümle vardır. Aynen tankları çıkarmayın, uçakları uçurmayın, darbe yapmayın diyorum. Çünkü kendisi basın toplantısında psikolojik harekat yapılıyor diye açıklamada bulunmuştur. Bunlar fikirdir. TSK'ya yapılan psikolojik saldırıyı Genelkurmay Başkanı açıklamıştır. Ben de bununla mücadele edin, darbe yapmayın diyorum. Soruldu. 2 Temmuz 2009 günü saat 17.03'te Hüseyin Soner Yalçın ile Genelkurmay Basın Sözcüsü Metin Gürak'ın yaptığı telefon görüşmesinde özetle. Metin Gürak'ın, "Müsaitseniz yarın için sizi buraya davet etmek istiyoruz. Komutanımız bir görüşmek isterler" dediği anlaşılmıştır. Bu daveti kabul etmemenizin sebebi nedir? Bu görüşme ile yazdığınız yazı arasında herhangi bir ilişki var mıdır? Cevap: ben Hürriyet'te bir yazı yazmıştım. Rönesans'ın Avrupa'ya gelişine ilişkin, İtalyan Medici ailesiyle ilgili. İlker Başbuğ da bu konuyla ilgiliymiş, beni genel kurmaya çağırdı. Ben de o dönem itibariyle böyle bir görüşmenin beni bir tarafın adamı olarak gösterecek polemiklerinden uzak durmak için gitmedim. Dipnot: Tabii o anda aklınıza gelmiyor. Yoksa diyeceksiniz ki madem telefonlarım dinlenmiş, o halde AKP'li bakanlarla yaptığım telefon tapelerini de açıklayın. Örneğin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Devlet Bakanı Faruk Çelik, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu. Madem soruşturma tüm yönleriyle yapılacak, basına telefon kayıtlarını servis edenler bu telefon görüşmelerini de ortaya dökmeliler. Onlar da görüşmek istemiştir. Çeşitli haberlerle ilgili sohbet etmişimdir. Bir gazetecinin genel kurmaya davetini savcı soru yapıyorsa, hükümetin bakanlarıyla konuşmasını da sormalıdır. Ama savcı ben değilim. Vardır herhalde bir bildiği. Soruldu. İkametinizde yapılan aramada bulunarak el konulan 154 no'lu dokümanda ben buna kesinlikle inanıyorum. Türkiye'de bir darbe olacaktır. Zamanını bilmiyorum ama olacak. Bak Kürt sorunu yüzünden darbe olmazdı. O zaman Avrupa ayağa kalkardı. Kimseye bir şey anlatamazdın. Ama fundamentalizmi önlemek için yapılabilir. Doğan Güreş keleklik yapıyor, ortamı kızıştırıyor. Ne gerek var kardeşim, neden oyuna geliyorsun şeklinde ibarelerin yazılı olduğu görülmüştür. Söz konusu notların içeriğini açıklayınız. Bu notlar kim tarafından tutulmuştur? Buna kesinlikle inanıyorum, Türkiye'de bir darbe olacaktır demekle kastedilen husus nedir? Cevap, bunlar 1990 yılının değerlendirmeleridir. Kimin yazdığını hatırlamıyorum. İlgili yazı eski ajandadan alınmıştır. Soruldu. Oda TV'de yayınlanan yazılara bakıldığında Ergenekon'da kara delik büyüyor. Ergenekon soruşturmasının aşure çorbası ile ne ilgisi var? Ergenekon davasında darbe karşıtı ABD karşıtı subaylar tasfiye ediliyor. Ergenekon iddianamesi ile Paris Hilton'un ne ilgisi var? Ergenekon'un merkezi bulundu, Çemberli Taş. İnanmayacaksınız ama bunları da Ergenekon yapmış. Psikiyatride yeni bir hastalık türü, Ergenekon saplantısı. Sonunda Madımak katliamını da Ergenekon'a yıktılar. AB'nin Ergenekon davasındaki 7 rolü. Ergenekon operasyonunda ABD parmağı gibi yüzlerce haber ve yazının Ergenekon dava sürecini etkileme, kamuoyu nezdinde yürütülen soruşturma ve kovuşturmanın ciddiyetini kaybetmesine yönelik olarak hazırlandığı anlaşılmıştır. Bu şekilde haber yapmanızın nedeni nedir? Cevap, Ergenekon Türkiye'nin en çok konuşulan, en çok merak edilen konusudur. Bizim genç arkadaşlar da haberlerinin okunması için, çünkü bu internet habercilikte bir tarzdır, renkli, ilgi çekici başlıklar atmışlar. Ama tümünün haber içeriğini hatırlamıyorum. Soruldu. 26 Ekim 2009 günü saat 11.58'de Barış Terkoğlu ile yaptığınız telefon görüşmesinde özetle, nerede Zekeriya Özvars alıp buraya koyuyorsun be ağabeyciğim? Gerek yok ki, biraz akıl istiyorum sizden. Ya zeki adamsınız, yine bunu düşünemiyorsunuz. Gerek yok abi. Bak akıl akıl dediğiniz Barış Terkoğlu'nun Zekeriya Öz değil yani düğününe nikah şahidi olmuş. Biz bunu da dava dilekçesine koyacağız. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir haber olmuş bakın diye dediği sizin... Abi bak gene koy, bak gene biraz daha ya, sadece akıl istiyorum akıl, beni anlayın biraz, gerek yok. Her Ergenekon haberini ve her Zekeriya Öz'ü alıp oraya resmiyle koymana gerek yok. Gerek yok ağabeyciğim, bırak onu da Mehmet Yılmaz yapsın ya. Ergenekon paratoneri olduk, yani nerede Ergenekon haberi bilmem ne varsa alıp koyuyoruz. Başka hiç mi bizim haberimiz yok abi, dünyamız yok mu başka? Ama öyle bakıyorsun, algıda seçicilik, öyle bakma gazetelere, öyle bakma. Görüşmede Mehmet Yılmaz olarak bahsettiğiniz şahıs kimdir? Cevap, Mehmet Yılmaz Hürriyet yazarıdır. Biraz da başka gazeteciler yazsın diye örnek veriyorum sadece. Soruldu. Görüşmede biz yeteri kadar yaptık ettik, son noktayı da iyi vuruyoruz. Ama her şeyi yaptığın zaman etkisi kayboluyor. Vurun kaçın diyorum diyerek ne kastediyorsunuz? Cevap, ben Genelkurmay Başkanı çağırdığında bile gitmiyorum. Buradaki uyarım bile haberin etkisinin azalmamasıdır. Aynı konuda sürekli haber okuyucuyu sıkar çünkü. Haberde eşik sorunu vardır. Eşik aşınırsa inanılırlığını kaybeder. Soruldu. Oda TV'de yayınlanan haberlerin yapılan incelemesinde 5 Ekim 2009 günü bu fotoğraflar olay yaratacak başlıklı haber yapıldığı, haber içeriğine bakıldığında Ergenekon polisleri, savcıları ve hakimleri işbirliği halinde Ergenekon davası sürecini başlattılar. Duruşmalar başlamadan önce ise iftar yemeği verildi. iftar yemeğinden bir ay sonra Ergenekon davasının duruşmaları başlığında şeklinde beyanların olduğu ve hakim, savcı ve emniyet personellerinin fotoğraflarının yayınlandığı görülmüştür. Söz konusu fotoğraflar sizin elinize ne şekilde ulaşmıştır? Bu şekilde haber yapılarak ne amaçlamaktasınız? Cevap: haber bilgim dahilinde yazılmıştır. Bu fotoğraflar ya Barış Terkoğlu'na ya da Oda TV'ye gelmiştir. Ben bu fotoğrafların doğru kişiler olup olmadığının araştırılmasını istedim. Hatta bu konuyu polislerin bir yemekli toplantıda slide olarak gösterdiklerini öğrenince yayınlanmasında sakınca olmadığını söyledim ve yayınlandı. Soruldu: 19 Şubat 2010 günü saat 17.53'te Barış Pehlivan ile yaptığınız telefon görüşmesinde özetle. Sizin şimdi bir başlık veriyorum, onu atacağım, hemen girelim, veriyorum. Cemaat okullarından çıkan savcılar bugün nerede? Bir tane şey yapın, terazi tutan kadın var ya, gözü bağlı, onu koyun, anladın mı? Gözü bağlı olsun. Şey olsun kafasında da, belki bir sarık koyarsın onun, dediğiniz tespit edilmiştir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda 19 Şubat 2011 tarihinde www.odatv.com isimli internet sitesinde "Cemaat okullarından çıkan savcılar bugün nerede?" başlıklı bir haber yayınlandığı anlaşılmıştır. Söz konusu haberde Türkiye'nin gündemindeki davalara bakan savcıların çok genç olduğundan bahsedilerek şimdi daha iyi anlaşılıyor. Cemaat okullardan çıkan çocukların neden hep mülki yöneticiliği, hukuku ve emniyeti seçtikleri... Tek giremedikleri yer neresiydi? TSK. Onun da başına neler getirilmeye çalışıldığını artık herkes görüyor şeklinde haber yapıldığı tespit edilmiştir. Telefon görüşmeleri ve yayınladığınız haber birlikte değerlendirildiğinde Ergenekon soruşturmasını yürüten savcıları yıpratmaya yönelik faaliyetleriniz açıkça görülmektedir. Bunu hangi maksatla yapmaktasınız? Cevap: Gülen cemaatinin altın nesil projesindeki gençlerin nerede olduğuna dikkat çekmek istedim. Bu konuda haber yapılabilir mi, onu gündeme getirmek istedim. Soruldu: Yapılan teknik takip çalışmaları sonucunda 2 Şubat 2010 günü saat 13.50 sırasında Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu İnönü Caddesi Indigo Apartmanı 7. kart 41/7 sayılı adreste bulunan Oda TV'de Yeni Mesaj gazetesi yazarı Muharrem Bayraktar ve Bağımsız Türkiye Partisi BTP Genel Başkan Yardımcısı Selim Kotil ile görüşme yaptığınız tespit edilmiştir. BTP Genel Başkan Yardımcısı Selim Kotil bu görüşmede size bir araya gelmemiz lazım, birbirimize destek olalım diyerek ne kastetmektedir? Hangi konu ile ilgili sizden destek istemiştir? Siz bu talepler doğrultusunda neler yaptınız? Cevap: Oda TV'de Haydarbaş'a niçin yer vermediğimize dair Haydarbaş'ın da birlik beraberliği savunan bir kişi olduğunu ve medyada daha fazla desteklenmesi gerektiğini söylediler. Soruldu: 20 Ocak 2011 günü saat 15.23'te Aslı Aydın Taşbaşı ile yaptığınız telefon görüşmesini özetle. Görüşmenin başında bir süre konuştuktan sonra Aslı Aydın Taşbaş'ın "İlhan Cihaner'le görüştüm, onu yazacağım şimdi" dediği, sizin "ne diyor, ayrılıyor mu mesleğinden" dediğiniz, Aslı Aydın Taşbaş'ın "Kılıçdaroğlu gibi çok heyecanlı, böyle karizmatik falan değil ama çok derin bir adam, klasik solcu yani" dediği, sizin "milletvekili yapalım mı" dediğiniz tespit edilmiştir. İlhan Cihaner'in milletvekili yapılması konusu nedir? Sizin bu yönde bir çalışmanız oldu mu? İlhan Cihaner'in milletvekili olmasını nasıl sağlayacaksınız? Bu konuda ne tür çalışmalar yaptınız? Cevap: Aslı Aydın Taşbaş Milliyet Gazetesi yazarıdır, arkadaşımdır. İlhan Cihaner'e ben göndermedim. İlhan Cihaner'i tanımam. Telefonla dahi görüşmemişimdir. Ancak yukarıdaki görüşme bana aittir. Her yayın organı bir parti adayını destekleyebilir. ABD'de gazeteler bunu açıkça yazarlardı. Ara verildi, tuvalete gittim. Bir kat aşağıdaydı. Saat gece yarısına geliyordu, adliye boştu. Meraklı bakışlar yoktu. Tuvaletimi çabuk yaptım, hemen döndüm. Bir an önce sorgu bitsin ve eve gideyim. Acelesi bu mu acaba? Kısa süre sonra savcı Özde geldi. Sorguya başlamadan sohbet ettik. "Ben okumuyorum" diye söze başladı. "Arkadaşlar söylüyorlar. Oda TV benimle ilgili haberler yapmış." "Pek yapmadığımızı söyledim. Yapsak da bunun normal habercilik olduğunu, çünkü Türkiye'nin 4 yıldır konuştuğu, tanıştığı bir davanın savcısı olduğunu belirttim." Lafı Hürriyet gazetesine getirdi. "Hürriyet beni manşet yaptı. Neymiş, kilolarım yüzünden askerlik yapmamışım. Bu mu haber yani?" Hürriyet'in editoryal kadrosunda olmadığımı ama yazı işlerinin de aynı kaygıyla merak edilen savcı olduğu için haber yaptıklarını tahmin ettiğimi anlattım. İkna olmamış gibiydi. Neler neler yazdılar dedi. Bana kızgın gibiydi, şaşırdım. Oysa Ergenekon sürecinde medya soruşturmaya sınırsız destek verdi. Yetmemişti demek ki. Yalan yazacak değilim. Savcı Öz çok sıcak davrandı. İki kez çikolata ikram etti. İlkinde aldım, ikincisinde teşekkür edip almadım. Savcı Öz ayağa kalkıp kolonya bile döktü elime. Aslında dışarıda oturulup hoş sohbet edilecek bir savcı görünümündeydi. Hatta sevimli bulduğumu bile yazabilirim. Stockholm sendromu. Yorgundu, sık sık esnedi, hatta bir seferinde özür bile diledi. Yorgun olmadığını, sinüzitten dolayı yorgun göründüğünü söyledi. Kayağa gitmişti, biraz üşütmüştü. Sinüzit konusunda birkaç laf ettik. Ben de aynı hastalıktan mustariptim. Almanya'dan bir ilaç getirmiş, bayağı iyi geliyormuş ama bitmiş, yenisini getirecekmiş. Birden Tolstoy'un İvan İlyiç'in Ölümü adlı eseri aklıma düştü o an. 45 yaşındaki sorgu yargıcı İvan İlyiç, hastalığıyla birlikte iç dünyasındaki hesaplaşmasını anlatır. Kitabı okudunuz mu diyecek değildim. Ayrıca çok kilolu olduğunu, rejim yapması gerektiğini söyleyecektim, vazgeçtim. O kadar da samimi olmamak lazımdı herhalde, bilemedim. Bir de nedense ceketinin kol boyu dikkatimi çekti. Uzundu. Niye bir terziye gönderip kısalttırmamıştı acaba? Hazır takım elbiselerine pek dokunmuyor sanırım. Ama bu da söylenir mi şimdi? Fakat şunu sordum. Kimi gazeteciyi tanık, kimisini ise sanık olarak sorguladınız. İlk Can Dündar'la görüşünüz. Herhalde Ergenekon kitabından dolayı dedim. Can Dündar'dan pek yararlanamadığını söyledi. Sözlerinden Can'a biraz kızgın olduğunu çıkarttım. Milliyet'te Savcı Öz için elinde tesbih vardı diye yazmıştı. Ondan olabilir mi? Mustafa Balbay'dan da hiç hoşlanmadığını söylesem Savcı Öz'e haksızlık yapmam herhalde. Sık sık su içmem üzerine sohbet bu konuya geldi. Balbay ikinci kez geldiğinde çok güveniyordu kendine. Belgeler çıkınca çok terleyip ardı ardına su içmeye başladı. Bundan ne anlam çıkarmalıyım şimdi? Ben de çok su içiyordum, bir şey söylemedim. Kalkıp bir bardak daha soğuk su doldurdum. Sohbet bir ara Türkiye'deki resmi tarih anlayışına geldi. Sultan Vahidettin'in Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderdiğini yazamazsınız dedi pat diye. Şaşırdım. Hayır, şaşkınlığım bir cumhuriyet savcısının nasıl böyle bir cümle söyleyeceğine dair değildi. Cüretkârlığına şaşırdım. Düşündüğünü söylüyordu işte. İyi bence. Bir yerde okumuştum Mustafa Kemal'den Beton Kemal diye bahsettiğini. Mustafa Kemal'i farklı değerlendirdiğini tahmin ediyorum. Ama böylesine bayağı konuşmayı bir cumhuriyet savcısına yakıştıramayacağım için sanmam demek istiyorum. Vahidettin konusunda bir çevre sizin gibi düşünüyor ama bunun belgesini bulmak zor. Fakat Ankara'ya karşı harekete kalkışanları desteklemesine, hatta Kuvvayi İnzibatiye ordusu kurup ulusal güçleri bastırmak istemesine vesaire baktığınızda Vahidettin'in Mustafa Kemal'den rahatsız olduğunu çıkarabiliriz dedim. Tartışmak istemedi. Saat gece yarısını geçmişti zaten. Tekrar sorguya, tarihin karışık labirentlerinden gerçek hayata döndük. 11. ayrımın sonu. Sayfa 129.